Ayrım 16.
Bilgi istemesinde ve eyleminde duygulanımlardan bağımsız olacaktır. Ancak Stoa ahlakının ideali olan bu apeteya, duygusuzluk durumu, doğal itkilere, insan için doğal olan duyguları duymamak değil, akılla ilişiği olmayan duygulara, aşırı itilimlere meydan vermemek, bunların doğmasını önlemek demektir. Bu çeşit aşırı duygularda nesneleri yanlış değerlendirmeden ileri gelir. Bu da zorunlu olarak duygulanıma, patos götürür. Nesneleri doğru olarak değerlendirmeyi bildiği için bilge kişi korku, üzüntü, acıma gibi duyguları bilmez. Zenon'a göre aklı mı, duygulanımları mı kendisinde egemen kılacağı insanın elindedir. Çünkü her eylem bir yargıya dayanır. Yani her eylemin temelinde erişilecek bir değer üzerine bir tasavvur ile bu tasavvuru doğru bulan bir yargı vardır. Onun için her şey dönüp dolaşıp insanın elde edilecek ya da kaşınılacak şeyler üzerine doğru ya da yanlış bir tasavvuru uygun bulup bulmamasına bağlıdır. Bu da onun elinde olan bir şeydir. İnsan bundan dolayı kendi kaderine egemendir. Kötülük insanı mutsuz yapar, erdem ise mutlu olmasına yetişir. Bundan dolayı Stoalılar dış değerlerin mutluluk üzerinde bir etkisi olabileceğine hiç inanmamışlardır. Kainikler doğa uygarlık karşıtlığını ileri sürmüştür. Doğa iyi, uygarlık kötü demişler. Bütün uygarlık değerlerini yadsıyarak partal bir yaşayışı üstün tutmuşlardı. Stoalılar bu kadar ileri gitmezler. Onlarda doğal olan ile doğaya aykırı olan karşıtlığı var. Doğaya aykırı olan insanda içgüdülerin ağır basıp üstünlük kazanmasıdır. Doğal olan da herkeste bulunan, herkeste bir aklın egemen, üstün olmasıdır. Doğal olan akla uygun olandır. Bu ikisi aynı şeylerdir. Akla doğaya uygun olanla aykırı olan arasındaki karşıtlığı belirtmeleri, erdemi doğanın aklın yasasına uyma diye tanımlamaları ile Stoalılar, ödev kavramını ilk olarak ahlak felsefesine getirip yerleştirmişlerdir. Olan ile olması gereken arasında yaptıkları bu ayırma onların büyük bir katkısıdır. Doğaya, akla uygun bir hayat yaşamak bir ödevdir. Katekon. Bilge kişi maddi yönüne karşı gelerek, aklın yasasına uyarak bu ödevi yerine getirecek, gerçekleştirecektir. İşte olması gereken yüksek bir düzen karşısındaki sorumluluk duygusu, bunu gerçekleştirecek tutumun çetinliği, Stoa öğreti ve yaşayışının bel kemiğidir. Zenon'a göre mutlu olmak için erdem yetişiyordu. Autarkeia. Stoalıların değer anlayışları da bu görüşe bağlıdır. Erdem tek başına eksiksiz bir mutluluğu sağlayabildiğine göre, bunun dışındaki hiçbir şey bir değer sayılamaz. Bundan dolayı sıradan insanların değer saydıkları şeyler, zenginlik, maddi zevkler, şeref, saygınlık, sağlık, hatta hayatın kendisi bilge için aldırış edilmeyecek, ilgisiz kalınacak. Adiaforon şeylerdir. Ama Zenon mutluluk için bir değerleri olmasa bile doğal varlığımız bakımından bir değer, aksiya olan, dolayısıyla isteğimizi çeken bazı şeylerin olduğunu da gizlemez. Onun için hiç aldırılmayacak şeyler arasında insan doğasına uygun olan ile aykırı olanları birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunların arasında da yine bir sıra düzeni, chirarchi vardır. Başka bir deyişle biricik iyi olan erdemdir. Ama bunun dışında kalanlar da büsbütün değersiz değildirler. Dolayısıyla bunlara bütün bütüne ilgisiz kalmak yerinde olmaz. Öyle şeyler vardır ki bunlar iyi içinde yer almazlar. Ama değer verilebilecek, istenmeye değer şeylerdir. Bunları biz elde etmeye doğal olarak çalışırız. İstenmeye değer olan şeyler için birkaç örnek, ruh alanında, yeterli beceriklilik, ahlakça ilerleme, vücut bakımından, hayat, sağlık, kuvvet, dışarıda, zenginlik, saygınlık, iyi bir soydan gelme, ama bütün bunlar tam erdem, tam iyi karşısında hep relatif şeylerdir. Örneğin hayat, doğal olarak istenen, değer verilen şeylerin başında yer alır. Hepsinin dayanağıdır. Ama erdem gibi mutlak iyi değildir. Gerektiğinde ondan da vazgeçilebilir. Zenon'da, Kleantes'te intihar ederek ölmüşlerdir. bir takım şeyleri istemenin doğal olduğunu kabul etmeleri, bunların relatif de olsa ahlakça değerleri olduğunu düşünmeleri, Stoalıları Kayniklerden ayıran başlıca bir belirtidir. Değerler arasındaki ayırmaya paralel olarak eylemler arasında da bir ayırma yapılır. Zenon eylemleri, doğru eğri, ödevine uygun, ödeve aykırı ve yansız bir orta olarak ilkesiz kalınacak eylemler diye ayırır. Doğru eylemler, ruhun birliğinin hegemonikon, doğru durumundan çıkmış olanlardır. Eğrileri ise bozulmuş bir durumdan gelenlerdir. Ödeve uygun eylem, akıldan değil de varlığımızı korumak, doğal içgüdüsünden çıkmış olan ama ahlak bakımından aldırış edilmeyecek bir nitelikte olmasına rağmen, akıl karşısında haklı çıkabilen eylemlerdir. Zenon, doğruları da eğrileri de eylemlerin birdirler. Ahlak bakımından ikisi de değersizdirler. Çünkü bunların ikisi de doğru yoldan bir sapmadır. Sapmanın da az ya da çok olmasından bir şey çıkmaz der. Bu anlayışta ahlaklılığın ölçüsü kesin olarak düşünüşe aktarılmaktadır. Eylemin ahlakça değeri, eylemin kendisinden çıktığı düşünüşüne, ahlak duygusuna, karaktere bağlıdır. Bir bilgedeki gibi doğru düşünüşü olmayan bir kimsenin eylemi görünürde doğru olabilir. Ama bu kimse bununla doğru olanı yapmış olmaz. Örneğin duygulanımlardan, pişmanlıktan, acımaktan doğmuş bir eylem, doğruyu iyiyi kavramış olan akıllı bir görüşten doğma bir eylemle aynı sonuca varabilir. Buna rağmen bu eylem bir akılsızın eylemi olmaktan kendini kurtaramaz. Stoa ahlakının aşırı sertliği, rigorizm, ilk olarak bu çığır tarafından tam bir kesinlikle dile getirilen bu anlayıştan, eylemin ahlaki değerini sıkı sıkıya düşünüşe bağlamasından ileri gelmektedir. Nitekim Zenon'a göre iyi ile kötü, bilge ile bilge olmayan arasında mutlak bir karşıtlık vardır. İnsanlar ya iyidirler ya kötüdürler. Eylemleri ya ahlaka uygun ya da değildir. İmdi, bilgenin eylemleri görünüşte değersiz bile olsalar yine de doğrudurlar. Buna karşılık bilge olmayanın eylemleri akıllıca hesaplara dayansalar, genel ahlak ve hak bilincine uygun bile olsalar yine de doğru sayılamazlar. Çünkü bunlar doğru ve değişmez olan ahlaki bir ereğe göre yapılmış değildirler. Zenon'un gözünde bilgi idealine erişmiş olanların hepsi bu ideale ister yakın ister uzak olsunlar bilge değildirler. Bunların hepsi kaçıktır, ruh hastasıdır. Bilge olanlarla olmayanlar arasındaki bu sert ayırmayı sonraları Zenon biraz yumuşatarak bir ara basamak kabul etmiştir. İlerleyenler basamağı. Bunlar düzelmeye yatkın olanlardır. Stoa ahlakı kendi kendine yeten bilge idealiyle individualist bir öğretidir. Ama öbür yandan da doğanın yasasına bağlanma kavramı bu individualizm ile denge kuran bir karşı ağırlık gibidir. Çünkü aynı yasaya bağlı olma yüzünden erdemli kişiler yalnızlıktan kurtulmuş, bir beraberlik içinde toplanmış, buluşmuş olurlar. Bundan dolayı Zenon, insanın toplum halinde yaşama gereksemesini doğal ve akla uygun bir içgüdü diye adlandırır ve kabul eder. Yalnız ona göre bu gereksinme bir yandan bilge kişiler arasındaki dostluklar, öbür yandan da bütün akıllı insanların topluluğu çerçevesinde giderilmelidir. Bu ikisinin arasında kalan ayrı ayrı ulusların kendilerine göre devletler içinde toplanmaları, bu topluluk biçimleri ilgisiz kalınacak şeylerdir. Bunlara bilge kişi, evrenin gidişinde yer alan şeyler olarak, yani bir kader olarak gerçi uyar. Ama onlara elinden geldiğince de uzak durmaya çalışmalıdır. Kendi kendisiyle yetinen bilgenin artık topluma, devlete ihtiyacı yoktur. Bütün tarihi ulusal ayrılıklar aklın önünde ortadan çekilirler. Çünkü akıl, doğa, bütün insanlara aynı yasayı, aynı hakları vermiştir. Stoalı bilgenin sosyal ideali, dünya yurttaşlığı, kozmopolitliktir. Stoanın individualizm, bireycilik ile universalizmi, tümcülük, uzlaştırmaya çalışan bu sosyal teorisinin özelliği, bireyden insanlığa, bu en genel topluluk biçimine hiç geçitsiz doğrudan doğruya atlamasıdır. Gerçi Zenon bir engel yoksa bilgenin devlete yararlı olmasını öğütler. Ama yüksek ahlaki bir ülke olarak dünya yurttaşlığı, bütün insanların kardeşliği, zümre ve ulus ayrılıklarının üstünde insanları hakça eşittikleri anlayışı Stoa çığırının sonuna kadar hep ideali kalmıştır. Kökleri sofistlerde olan ve doğal hukuk, akıl hukuku anlayışına yol açan bu düşünceler sonra Roma hukukuna temel olacaklardır. Kleanthes. Zenon'un ölümünden sonra okulun başkanı olan Asoslu Kleanthes 331-233 Stoa'ya Platon'un etkisiyle dini bir renk getirmiştir. Kendisi atletmiş. İleri yaşlarında büyük yoksulluklara katlanarak Zenon'a öğrencilik etmiş. Düşüncelerinden çok ahlakça pek disiplinli oluşu, kanılarına çok tutarlı olarak bağlı kalışı ile kendisini gösterip ün salmış. O da Zenon gibi intihar ederek ölmüştür. Kleanthes de Aristoteles gibi evreni olgunluğa doğru gittikçe yükselen bir basamaklanma diye anlar. Ancak bu yetkinliğe doğru gidiş sonsuz değildir. Bu da en yüksek bir varlığın Tanrı'nın bulunduğunu gösteren bir kanıttır. Tanrı evrenin hegemonikonudur. Birliği sağlayan ilke ve güneşle birdir. Tanrı yetkin olduğuna göre kötülerin yaptıklarının nedeni olamaz. Bu son düşüncesiyle Kleanthes, Zenon'un panteizminden ayrılmaktadır. Bir başka bakımdan da ondan ayrılır. Ruh Zenon'un düşündüğü gibi tanrısal köklü ve tek türlü değildir. Ruhun Platon'un da ayırdığı gibi biri akıllı olan öteki olmayan iki kısmı var. Bu yüzden de kalkınmak için insan Tanrı'nın yardımına muhtaçtır. Zenon'un soğuk intelektüalizmi yerine Kleanthes bir gönül sıcaklığı getirmiştir. Onunla Stoa'ya dini bir soluk girmiştir. Akademiya şüpheciliği. Epikurosçuluk ile Stoa bu iki dogmatik çığır anlatıldığı gibi gelişirken bir yandan da Piro'nun başlatmış olduğu şüphecilik, skepsis büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarı da bu çığırın o dönemin büyük felsefe okullarından biri olan Platon'un akademiyasına girip yerleşmesidir. Skepsis akademiyaya 268 yılında buraya başkan olan Arkesilaos ile girmiş ve burada aşağı yukarı 1,5 yüzyıl tutunmuştur. Akademiyanın bu şüpheci dönemine Orta Akademiya da denir. Orta Akademiyanın iki sivrilmiş düşünürü olan Arkesilaos ile Karneades'in ikisinden de yazılı bir şey kalmamıştır. Öğretilerini Laertioslu Diogenes ile Cicero ve Sextus Empiricus'un aracılığıyla biliyoruz. Arkesilaos. Arkesilaos ya da Arkesilas 316-241 Ayola bölgesinde Pitane'de, dipnot, Pitane bugünkü Çandarlı Dikili'nin güneyinde doğmuş. Önce Aristoteles'in en yakın dostu, iş arkadaşı ve ardılı Theophrastus'un öğrencisi olmuş. Sonra da akademiyaya girmiş ve Piro'nun da çok etkisi altında kalmış. Keskin zekalı, alaycı bir hatip olarak ün salmış. Piro'nun öğretisini değiştirmeden bütünüyle benimseyen Arkesilaos, bir akademiyalı olarak Platon felsefesi üzerinde durup bu felsefenin özellikle de Sokrates'in yönteminin şüpheci yönlerini belirtmeye çalışır. Sokrates hep kendisinin bir şey bilmediğini ileri sürerdi. Kendisi konuşmalarında hiçbir sav ileri sürmez, savları karşısındakine söyletirdi. Sonra da bir takım sorular ve itirazlarla ona bir şey bilmediğini itiraf ettirirdi. Özellikle Platon'un gençlik diyaloglarında bulduğumuz bu yöntem, Arkeilos'a göre her savı bundan yana ve buna karşı olan eşit güçte kanıtlarla destekleyebileceğimizi ileri süren şüpheci ilkenin bir anlatımıdır. Nitekim Arkesilaos'un kendisi de tartışmalarında Sokrates'in bu yöntemini kullanırmış. Yalnız Sokrates gibi karşısındakini kendi üzerinde bir düşünmeye zorlamak, sonuçları kendisinin bulmasına yol açmak için değil de onu şüpheci görüşe geçirmek için bu yöntemi kullanırmış. Arkesilaos'un bilgi anlayışının asıl niteliğini başlıca karşıtı Stoa ile, daha doğrusu Zenon ile olan savaşmasında kazanmıştır. Stoa'ya göre gerçek üzerine olan bilgimiz duyu algılarına dayanır. Bu bilginin kaynağı burasıdır. Yalnız bütün duyu tasavvurları değil de ancak kataleptik tasavvurlar doğruyu sağlarlar. Ancak kavranmış, ruhumuzda sağlam kök salarak saklanmış olan tasavvurlar katalepsis besbellidir, apaçıktır. Dolayısıyla kesindir, sarsılmazdır. Katalepsis doğru bilginin ölçüsüdür. Stoa'nın bu anlayışını Arkesilaos şöyle eleştirir. Bir tasavvurun doğru mu yanlış mı olduğunu, yani bu tasavvurun var olan bir şeyle mi yoksa var olmayan bir şeyle mi ilişkili olduğunu bize güvenle bildirecek böyle bir doğruluk ölçüsü yoktur. Duyu yanılmalarında, rüyalarda, delilikte de tasavvur mutlak bir apaçıklık niteliğini taşırlar ve bizi kendilerini onamaya zorlarlar. Oysa bunlar yanlış tasavvurlardır. Bu da gösteriyor ki tasavvurumuzun yanlış mı doğru mu olduğunu hiçbir zaman kesin olarak bilemeyiz. Ayrıca kataleptik olan ve olmayan tasavvurlar arasında dereceli geçitler vardır. Apaçıklık ile bilginin güvenilir olmasının da dereceleri vardır. Bu yüzden de Stoalıların doğru kriterimu işe yarayan bir ölçü değil, Arkesilaos'un bilgi teorisi hemen hemen dogmatizmin baş temsilcisi Stoa'ya karşı yaptığı bu eleştirmede sona erer. Ahlak öğretisinde Arkesilaos'un daha olumlu bir görüşü var. Burada Sokrates Platon geleneğine de dayandığından yargı ve eylemden kaçınmayı, epokeyi öğütleyen Firon gibi pratik hayattaki davranışa tam bir ilgisizlik göstermez. Epoke bir değer ama en yüksek değer değil. İnsanın eylemde de bulunması gerek. İmdi, burada karşısına şu soru çıkar. Amaçlar ve ilkeler açık olarak bilinmeden eylem olabilir mi? Sırf algı ve buna dayanan alışkanlık ile Arkesilaos yetinmek istemediğinden eyleme kılavuz olarak akıllılık, foronesis ve iyice temellendirmeyi, enlochia ileri sürer. Gerçi mutlak değerler ile bunları kavrayacak bir bilgelik yok. Ama iyice temellendirerek, kanıt ve neden göstererek yaptığımız ve yapmadığımız işler bir şeyi üstün sayar ya da saymazken dayandığımız temeller var. Karneades. Şüpheci çığır. Arkesilaos'un akademiya başkanlığında yerine geçenlerden Kairin'le Karneades'te 214-129 büyük bir ilerleme göstermiştir. O da Arkesilaos gibi başlıca Stoa ile tartışır. Arkesilaos Zenon ile savaşmıştı. Karneades ise Kairisippos ile savaşır. Arkesilaos'un Stoa'ya karşı açmış olduğu polemik ile bu iki çığır arasında başlayan tartışmada ta milattan önceki 1. yüzyıla kadar sürecek, sonunda iki çığır arasında bir uzlaşmaya varılacaktır. Karneades'in tartıştığı Kairisippos 281-208 Stoa'nın ikinci kurucusu sayılır. Kairisippos kendisinden önceki Stoalıların Zenon ile Kleantes'in öğretilerini tamamlamış, geniş bilgisi, diyalektikteki büyük ustalığı ile ayrıntılarına kadar iyice işlenmiş bir sistem kurmuştur. Bu sistem bundan böyle Stoa'nın ana çizgileriyle değişmeyen kadrosu, özü olarak da ilk milat yüzyıllarına kadar ayakta kalacaktır. Kairisippos, Klikya'da Soloili, dipnot, Soloi, Mersin yakınında bugünkü taş köprü ya da Tarsusluymuş. Olağanüstü bir bilgisi, şaşılacak bir çalışkanlığı varmış. Kairisippos'a göre de felsefe, bilgeliğe varmak için bir çalışma, bir uğraşmadır. Felsefe, insan ve tanrı ile ilgili şeyler üzerinde bir bilimdir. Bundan dolayı da fizik ahlaktan sonra gelir ve tanrı ile ilgili bilgiler güçlükleri yüzünden en sonda yer almalıdır. Bununla birlikte Kairisippos bilgi dallarının Stoa'da yerleşmiş olan sırasını bozmamıştır. Mantık onunla Stoa'da büyük bir önem kazanmıştır. Ama onun içinde asıl önemli olan bilgi öğretisidir ve bunun ağırlık merkezi de doğruluğun ölçüsü kriteriumun sorunudur. İşte Karneades de başlıca eleştirmesini yine Stoalıların bu doğruluğun kriteriumu kavramına, kataleptik tasavvur anlayışına yöneltmiştir. Ona göre doğru ve yanlış tasavvurları birbirinden ayırt edebilecek güvenilir bir ölçü, bir belirti elimizde yok. Karneades, Stoa'nın yalnız bu doğruluk anlayışını eleştirmekle kalmamış, öğretinin bütününe karşı çıkmıştır. Şüpheciliğini Arkesilaos ile ölçüldüğünde çok daha ilke bakımından temellendirmiş olan Karneades için güvenilecek bir doğruluk ölçüsü yoktur. Çünkü bu ölçü ya duyu algılarında ya da düşünmede akılda aranabilir. Duyu algılarının hepsi relatiftir. Örneğin aynı bir kule uzaktan yuvarlak, yakından dört köşeli görünür. Aynı bir gemi üzerinde bulunana duruyor, kıyıda bulunana yürüyor görünür. Böylece her algının karşısına karşıtı çıkarılabilir. Düşünmenin aklın da güvenilir bir kaynak, bir dayanak olmadığını göstermek için Karneades, diyalektik güçlükleri ele alıp Megaralıların ileri sürdükleri şaşırtıcı bozuk sonuç çıkarmaları sofisma paragoloisma gösterir. Bu yüzden düşünce ile yapılan belirlemelerde algılarınınkinden daha az relatif değildirler. Stoalılar bir önerme, aksoma, ya doğrudur ya da yanlıştır diyorlardı. Buna karşı Karneades yalancı sofismi ile çıkar. Dipnot, yalancı. Seidomenos adını taşıyan sofisma Megaralı Eubuleides'in imiş. Bir Giritli Epimenides dermiş ki bütün Giritliler yalancıdır. Öyleyse bir Giritli olarak kendisi de yalan söylemektedir. Ama bütün Giritlilerin yalancı olduğunu söylemekle aynı zamanda doğru söylemiş, yalan da söylememiştir. Bu önerme hem doğru hem yanlıştır. Sonra her tanıtlama esasta bir kabule dayanır. Ama bu kabulünde yeniden tanıtlanması gerekir. Böylece düşüncede dönüp dolaşıp ya sonsuz olarak geriye gitmek zorunda kalırız ya bir döngü, circulus vitiosus içine düşeriz ya da tanıtlanmamış bir kabul ile karşılaşırız. Buna göre doğru ne duyularla kavranır ne de akılla çıkarılabilir. Çünkü duyularla edinilen şeyin gerçek olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyiz. Akılla çıkarımda da hiçbir zaman son, koşulsuz, mutlak olarak geçerli olan bir şeye varamayız. Bilgimizin bu iki kaynağı yalnız başlarına bu işi başaramıyorlarsa, beraber olduklarında, yani iki aldatıcı bir araya geldiğinde de yine bir şey yapamazlar.